Sayfa 620. Anna birden havaya zıpladı ve kafasının içinde muhafızın olduğunu hayal ettiği yere ateş etti. Adamın konumunu görsel olarak saptadığı an tetiği çekmişti bile. Muhafız bir hafif makineliği doğrudan onun üzerine yöneltmişti. Zafer veya yenilgiyi saniye bölümleri tayin edecekti. Ateş etmeden önce adamı görmeyi beklemiş olsaydı avantaj muhafızın olacaktı. Bunun yerine adamın tuniğinin kana bulanmasını, silahının da zarar vermeden yukarıya mermi kusmasını, sonra da takırdayarak aşağı yuvarlanmasını seyrediyordu. "Ben Anna," diye seslendi. "Genç kadın şimdi," diye bağırdı. Genç adam da iki kat merdiveni koşa koşa inerek helikopterin bulunduğu katta dışarıya doğru açılan griye boyalı çelik kapının önünde genç kadınla buluştu. 7 numaralı alana girdiklerinde soğuk bir hava akımı hissettiler ve işte helikopter pırıl pırıl büyük metal yaratık solan ışıkta karşılarındaydı. Büyük ipek gibi parlak İtalyan malı siyah renkte bir Augusto 109'du ve kızak yerine tekerlekliydi. İkisinin de içine tırmanmalarından sonra Anna, "Sahi bunu uçurabilecek misin?" diye sordu. Kokpitte yerini alan Ben, "Evet," der gibi homurdandı. Gerçekte sadece bir kez bir helikopter kullanmıştı ama bu bir talim aracıydı ve çift kontrol setinin başında diplomalı bir pilot vardı. Buna karşın Ben defalarca uçaklar kullanmıştı. Ne var ki bu tamamen farklıydı. Genç adam loş kokpitte kontrol düğmelerini gözden geçirdi. Kontrol tablosunun karmaşıklıkları bir an bir sisin içinde eridi. Babasının öne yığılmış vücudu gözlerinin önünde dolanıyordu. Bir zamanlar nasıl göründüğü hakkında bir fikir verecek kadar genç bir Max Hartman hayalinde canlandı. Yaşadığı ülkeyi teslim alan öldürücü bir nefret fırtınasının pençesindeki genç bankeri görür gibiydi. Bu genç adam ki elinden geldiği kadar çok aileyi kurtarabilmek için iğrenç bir rejimle iğrenç anlaşmalara evet demişti, hakim olmaya alışıkken bir piyona dönüşmüştü. Mülteciyi, üzüntülü adamı, sırları olan adamı, annesini tanıştığı ve aşık olduğu adamı görür gibiydi. Babası Max Hartman'dı bu. Ben kafasını salladı, dikkatini yoğunlaştırmak zorundaydı. Dikkatini yoğunlaştırmalıydı, yoksa ikisi de öleceklerdi ve her şey boşa gitmiş olacaktı. Helikopter alanı hava koşullarına çıktı, dışarıdaki ateş sesleri de giderek yaklaşıyordu. "Ben, muhafızlardan birinin bizi düşürmeye çalışması olasılığına karşı Uzi ile hazır olmanı istiyorum," dedi. Anna'nın isteği verdiği yanıta yansıdı. "Ateş etmeyeceklerdir," dedi. "Bunun Lenz'in helikopteri olduğunu biliyorlar." Arkadan gelen kültürlü ve emin bir ses duyuldu. "Çok doğru. Lenz'in onu bekleyen yolcuları olmadığını mı sandınız Bayan Navarro?" Yalnız değillerdi. İkisi birden dönerek arka kompartımana büzülmüş olan yolcuyu gördüler. Yarı şeffaf, büyük pembe çerçeveli gözlük takmış ak saçlı fakat güçlü görünüşlü bir adamdı bu. Kral Edward stilinde Glen Urquhart takım elbisesi, ütüsü üstünde beyaz gömleği ve sıkıca düğümlenmiş zeytuni yeşil kravatıyla çok şıktı. Elinde kısa namlulu da otomatik bir tabanca tutuyordu. Adamın şıklığına uymayan tek yanı. "Anna, Alan Bartlett," diye soludu. "Silahınızı bana verin Bayan Navarro. Benim tabancam sizin üzerinize çevrili, sizin silahınız ise ateşe hazır değil. Tetiği çekmek zorunda kalırsam çok üzülürüm. Patlama herhalde helikopterin ön camını parçalar, helikopterin gövdesine de belki zarar verir. Bu araca ihtiyacımız olacağına göre bu da çok üzücü olur." Anna Uzi'yi yavaşça yere kaydırdı ve Bartlett'e doğru itti. Adam silahı almak üzere eğilmedi. Artık Anna'nın elinin altında olmayışından hoşnut görünüyordu. "Teşekkür ederim Bayan Navarro," dedi. "Size minnet borcum büyüyor. Gaston Rosignol'u bizim için hem de o kadar çabuk bulduğunuz için size yeterince teşekkür etmedim sanırım. Kurnaz ihtiyar tilki başımıza dert açmaya hazırlanıyordu." "Ahlaksız," dedi Anna alçak sesle. "Seni entrikacı orospu çocuğu." "Bağışlayın ama rapor vermenin ne yeri ne de zamanı Bayan Navarro. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, bize o kadar yararlı hizmetlerde bulunduktan sonra başarılarınızı mahvetmeye başlamanız çok yazık. Şimdi söyleyin, Doktor Lenz nerede?" Ben Anna'nın yerine yanıt verdi. "Öldü." Bartlett kısa bir süre sustu. Anlamsız gri gözlerinde bir anlık bir ışık yanıp söndü. "Öldü mü?" Aldığı bilgiyi sindirdiği kadar silahı tutan elleri gerilmişti, birden sesi yükseldi. "Sizi sersemler, sizi her şeyi mahveden budalalar, güzelliğini hiçbir zaman kavrayamayacağınız bir şeyi yok etmeye çalışan kötü ruhlular, bunu yapma hakkını size kim verdi? Bunun sizin kararınız olduğunu nereden çıkardınız?" Bartlett sustu, sonra öfkeden titrerek ekledi. "İkinizin de canı cehenneme. Ben önce senin canın Bartlett diye kükredi. Tabii, siz Benjamin Hartman'sınız. Bu koşullar altında tanıştığımız için üzgünüm ama kusur bende. Kardeşinizle birlikte sizin de öldürülmeniz için emir vermeliydim. Bu bizim için hiç de güç olmazdı. Ne yapayım? İhtiyarlığımda duygusal oldum galiba. Evet, genç sevgililerim, ikiniz beni güç bazı kararlar almak zorunda bıraktınız. Bartlett'in saldırı silahının geniş namlusu kokpitin ön camına yansımıştı. Ben gözlerini ondan ayırmıyordu. Bartlett bir süre sonra ama her şey sırayla diye devam etti. Pilotluk yeteneğinize güvenmek zorundayım. Viyana'nın dışında bu helikopteri indirebileceğiniz bir alan var. Sizi oraya yönlendireceğim. Ben Bartlett'in otomatik silahına bir kez daha göz attıktan sonra akünün şalterine uzandı. Bujiler ateşlenirken bir tıkırtı oldu. Arkasından motorun giderek yoğunlaşan homurtusu duyuldu. Helikopter %100 otomatikti. Bu da uçurulmasını fazlasıyla kolaylaştırıyordu. 10 saniyenin içinde tutuşmayı motorun tüyler ümbertici gümbürtüsü izledi. Rotorlar dönmeye başladı. Ben Anna'ya kemerini sıkı bağla diye mırıldandı. Sol eliyle bir kolu çekmecisinin arkasından rotorların sesinin yavaşladığı duyuldu. Derken boru sesini andıran bir ses duyuldu ve motor yavaşladı. Ben kahretsin diye söylendi. Bartlett, ne yaptığınızın farkında mısınız diye sordu. Çünkü eğer bilmiyorsanız işime yaramayacaksınız demektir. Bunun ne demek olduğunu ise söylememe gerek yok. Ben sadece biraz paslanmışım diye karşılık verdi. Bu kez gaz ve kumanda çubuklarının ikisini de öne itti. Motordan başka kuyruk rotorlarıyla ana rotorların ikisi de uğuldamaya başladılar. Ben gaz çubuğunu hızla arkaya itince helikopter aniden sarsılarak durdu. O ve Anna öne ve kemerlerinin üstüne savruldular. Bartlett ise aynen benim umduğu gibi kokpitin arkasını çeviren metal desteğe çarptı. Bölmeye toslayan tüfeğin takırtısını duyar duymaz ben kemerini çözdü ve harekete geçti. Bartlett'in çarpışmanın etkisiyle geçici olarak sersemlediğini görebiliyordu. Sol burun deliğinden kan süzülüyordu. Ben bir leoparın çevikliğiyle koltuğunda dönerek her iki eliyle Bartlett'in üzerine çullandı ve adamın omuzlarını çelik döşemeliğin üstüne mıhladı. Bartlett hiç karşı koymadı. Bölmenin toslayışı onu sadece bayıltmış mıydı yoksa adam ölmüş müydü? Tahminlerde bulunmak fazla riskliydi. Anna, yanımda ekstra bir kayış var dedi. Bileklerini bitiştirebilirsen. Birkaç saniyenin içinde eski amirinin elleriyle bacaklarını kelepçelemiş, adamı arkada halı gibi rulo yapmıştı. Anna, tanrım diye soludu. Vakit yok, hemen havalanmalıyız. Muhafızlar göründüler. Ben iki çubuğu öne ettikten sonra bir yandan yatay hareketi kontrol eden kolu sabit tutarken helikopterin yükselişini sağlayanını yukarı yukarı itti. Burnu sağa, kuyruğu sola dönen helikopter park edildiği alandan çıkıp ayın soğuk ışığının altında karla kaplı çimlerin üstünde ilerlemeye başladı. Ben lanet olsun diye bağırarak gücü azaltmak ve helikopterin dengesini sağlamak için harekete geçti. Sonra kolu yavaşça yukarı iterek ağır ağır güç verdi ve helikopterin hafiflediğini hissetti. Kumanda çubuğunu birkaç santim öne itti, burnun aşağı meylettiğini hissetti, helikoptere biraz daha güç verdi, artık ilerlemeye başlamışlardı. Helikopter karın üstünde ilerliyordu. Helikopteri yükselten kol şimdi yarı yere kadar kalkmıştı. Helikopter birdenbire 25 millik bir hızla havaya sıçradı, havalanmışlardı. Ben daha fazla güç için kumandaya sarıldı. Helikopterin burnu düzeldi. Yükselmeyi sürdürüyorlardı. Kokpite mermiler çarpmaya başladı. Birkaç muhafız makinelileri helikoptere çevrili olarak koşuyor bir yandan da bağırıyorlardı. Lenzin helikopterine ateş etmezler demiştin. Anna, değerli doktorumuzun akıbeti öğrenilmiş olmalı dedi. Genç kadın Uzi'sinin namlusunu açık olan yan pencereden dışarı uzatarak birkaç el ateş etti. Muhafızlardan biri yere yığıldı. Genç kadın devamlı bir ateş sürdürdü. Öbür muhafız da yerdeydi şimdi. Oldu dedi. Sanırım bir süre rahatız. Ben kolu merkezden arkaya itti, burun düzeldi, yükseğe, daha da yükseğe çıktılar. Şimdi Schloss'un tam tepesindeydiler. Helikopter de daha dengeliydi, ben artık onu bir uçak gibi kullanabilecekti. Birden ani bir hareket hissetti ve tam döndüğü sırada ense kökünde ve omuzlarında bıçak saplanmış gibi şiddetli bir acı hissetti. Bu his bir sınır sıkışmasının verdiği acıyı andırıyordu ama kat kat beterdi. Anna bir çığlık attı. Ben yüzüne yayılan ıslak ve sıcak nefesler ne olduğunu kavradı. Kollarıyla bacakları kelepçeli olan Bartlett, genç adamın üzerine atılmış ve ona elinde kalan tek silahla saldırmıştı, çeneleriyle. Dişlerini Ben'in açıkta kalan ensesiyle omuzlarının daha derinine saplarken Bartlett'in gırtlağından bir orman canavarının hırlamasını andıran korkunç bir ses çıkıyordu. Ben, Bartlett'i tutmak için kumanda kolunu salıverince helikopter tehlikeli şekilde yalpalamaya başladı. Bitmemişti. Anna silahı Bartlett'e çevirip ateşlemekle beni de öldürebileceğinin farkındaydı. Bunun üzerine Bartlett'in uzun ak saçlarını avuçlayarak var gücüyle çekti. Saçlar koparak arkalarında kanayan pembe saç derisi alanları bıraktılar. Ama Bartlett hala salıvermiyordu. Sanki hayatının tüm gücünü çenelerine akıtmıştı. Dişlerini bütün vücudunun kas kuvvetiyle Ben'in etinin derinine itiyordu. Başka bir şey kalmamıştı. Yaralı bir hayvanın hayatta kalmak ya da en azından düşmanının hayatta kalmamasını sağlamak için tek şansı. Dayanılmaz bir acının pençesindeki Ben, yumruklarıyla Bartlett'in kafasını bombardıman ediyor fakat hiçbir yararı olmuyordu. Buralara kadar geldikten, onca tehlikeyi atlattıktan sonra tam kurtulacakken yok edilmek mümkün müydü? Bartlett manyaklaşmıştı. Acı duymuyordu. Sınırsız bir hırsın sahibi şık ve zarif adam şimdi herhangi bir omurgalının en ilkel konumuna gerilemişti. Serengeti ovalarının bir sırtlanı gibi köpek dişlerini başka bir yaratığın etine saplıyor, içlerinden yalnız birinin gelecek günü görmesini umut ediyordu. Ağzı Ben'in ensesiyle omuzlarına kilitlenirken Bartlett'in vücudu kıvranıyor, çırpınıyor, çifte atıyordu. Anna'yı her iki ayağıyla tekmeledikçe genç kadını şiddetle sarsıyor, ellerinin tutuş gücünü zayıflatıyordu. Birden bir soğuk hava akımı helikopterin içini doldurdu. Bartlett'in bir yılan balığının kıvranışını akla getiren çılgınca hareketleri Anna'nın yanındaki kapıyı tekmeleyip açmıştı. Adamın bir diğer şiddetli hamlesi, kuyruk rotorlarını yöneten pedalları sarstı ve helikopter sola eğildi. Önce ağırca, sonra giderek daha hızlı olarak kendi etrafında dönmeye başladı. Merkez kaç kuvvet arttıkça, Anna da tehlikeli surette açık kapıya doğru kaymaya başladı. Bartlett'in yüzüne yapışmıştı. Adamın etine saplanmış tırnakları tek tutanağını sağlıyordu. Yaptığı şey midesini gerçi bulandırıyordu ama başka çaresi yoktu. Tırnaklarını daha derine, daha şiddetli sapladı ve parmağını Bartlett'in göz çukurunun içine itti. "Çekil orospu çocuğu!" diye bağırarak parmağının adamın göz çukurundaki baskısını arttırdı. Öyle ki Bartlett sonunda canhıraş bir feryatla Ben'in etini salıverdi. Bundan sonra olanlar sanki bir sisin içinde gelişti. Anna ile Bartlett'in her ikisi de açık kapıya, ta aşağılardaki baş döndürücü boşluğa doğru sürüklendiler. Anna tam o sırada bileğini çelik gibi bir pençenin kavradığını hissetti. Helikopter 45 derecelik bir eğimle dönmeyi sürdürürken Ben'in eli şimşek hızıyla ileri fırlayıp Anna'yı kavramıştı. Bartlett en sonunda uluyarak yer çekimine yenik düştü ve helikopterden aşağı kaydı. Altlarındaki Shilos'a doğru taş gibi düşerken ulumaları da giderek zayıflıyordu. Helikopter de onu aşağı izleyecek miydi? Doğru açısal konum limitlerini aşan bir helikopter bir uçaktan farklı olarak taş gibi düşerdi. Fırıldak gibi dönen helikopter de bir yandan yana yatmayı sürdürüyordu. Doğru pozisyona kavuşmak Ben'in her iki elini ve ayağını kullanmasını gerektirecekti. Ayakları pedallar üzerinde çalışırken panik halindeki genç adam kumanda çubuklarını ayarlayarak kuyruk rotoruyla ana rotoru koordine etti. Kapıyı kapamayı ancak başarabilen Anna, "Ben bir şey yap!" diye bağırdı. Genç adam zorlanan rotorlarının uğultusu arasında "Tanrım, başarabilir miyim bilemiyorum!" diye bağırdı. Helikopter birden dağıldı, Anna'nın da midesi ağzına geldi ama helikopterin bir yandan düşerken doğrulmaya başladığını hissetmişti. Zamanında doğrulabildiği, yükselmek için gerekli açıyı bulabildiği takdirde kurtulma şansları vardı. Ben tüm dikkatini vererek kumandaları kurcalıyordu. İniş hızının telafi edilemez dereceyi bulmasına kadar rotor gücünün sadece birkaç saniyesi kaldığını ikisi de biliyorlardı. Herhangi bir yanlış karar ölümcül olacaktı. Anna görmeden önce hissetti. Helikopterin yükseldiğini, dengeyi bulduğunu, ufuk çizgisine bakarak görmesinden önce hissetmişti. Uzun süreden beri ilk kez paniğinin biraz hafiflediğini fark ediyordu. Bluzundan bir parça kopararak Ben'in ensesinin altındaki ısırığın üstüne bastırdı. Bu alan diş izleriyle yer yer çukurlaşmıştı. Ama basınç yaralarının çok az kanaması bir şans olmuştu. Önemli hiçbir damar zarar görmemişti. Ben'in kısa bir süre sonra doktora ihtiyacı vardı ama şu anda acil bir durum yoktu. Genç kadın helikopter camından aşağı bakıyordu. Bak diye bağırdı. Tam aşağılarında oyuncağa benzeyen şatoyla yılan kavi çitini görebiliyordu. Dağın eteğinde ise bir insan kalabalığı sel gibi akıyordu. Genç kadın bak onlar diye bağırdı. Görünüşe bakılır sonradan çıkabilmişler. O sırada aşağıda bir patlama olduğunu duydular ve Shiloh'un hemen yanı başında dev bir krater belirdi. Eski taş kalenin patlama mevkiine yakın küçük bir bölümü un ufak olmuştu. Ben dinamit dedi. Şimdi yerden 300 metre yüksekteydiler ve saatte 140 mil hızla yolculuk ediyorlardı. Genç adam, budalalar mağaranın ağzını dinamitle patlattılar dedi. Patlama binaya çok yakındı, sonucu görüyorsun. Tanrım. Anna dağın doruğuna yakın bir yerde beyaz bir bulutun oluştuğunu ve yamaçtan yoğun bir ses gibi yuvarlandığını gördü. Beyaz bir kar bulutu güçlü bir dalga, Avusturya Alplerinde doğanın zalim bir gerçeği olan bir çığdı bu. Aynı zamanda inanılmayacak güzellikte bir manzaraydı. Shiloh arazisinden kaçmayı başaran düzinelerce çocuk dışında hiç kimse hayatta kalamadı. Dünyanın dört bir yanından çoğu büyük ve ünlü erkekle kadınlardan oluşan 37 kişi, Viyanalı filantrop Jürgen Lenz'in ona babasından miras kalan Alplerdeki şatoyu yok eden çığ felaketinde öldüğünü dehşet içinde okudular. Hepsi dikkate değer derecede sağlıklı görünen 37 erkek ve kadındılar. 49. Bölüm. Daha şık bir çağın pırıl pırıl bir kalıntısı olan Metropolis Kulübü, Manhattan'da Doğu 68. sokakta şık bir bloğun köşesini kaplıyordu. 19. yüzyıl sonlarının kireç taşından korkuluklar ve karmaşık kirişlerle bezeli, görkemli bir McKim White binasıydı. İçeride kıvrımlı dövme demir parmaklıkları olan çifte merdiven, duvara yapışık mermer sütunların ve alçıdan karton piyerlerin yanından geçerek geniş, Şuyler hola çıkıyordu. Siyah ve beyaz dörtgenlerle kaplı zeminin üstüne 300 sandalye dizilmişti. Ben tüm kuşkularına karşın bunun babası için düzenlenen alma töreni için uygunsuz bir yer olmadığını itiraf etmek zorundaydı. 20 yıl boyunca Max Hartman'ın tam yetkili yardımcılığını yapan Margaret olayı kendisinin düzenlemesinde ısrar etmişti ve çabalarının sonucu her zamanki gibi kusursuzdu. Ben şimdi önündeki yüzlere gözlerini kırpıştırarak bakıyordu. Topluluk tek tek yüzlere bölünene kadar bakmayı sürdürdü. O sandalyelerde garip bir yas tutanlar topluluğu oturuyordu. Ben New York bankacılık çevresi ihtiyarlarının yılların kaygı izlerini taşıyan yüzlerini gördü. Saçları ağarmış, çift gerdanlı ve sırtları kamburlaşmış bu ihtiyarlar hayatlarını adadıkları bankacılık mesleğinin teknik becerileri kişisel ilişkilerin üstünde tutan şekillerde değiştiğinin bilincindeydiler. Bunlar en karlı anlaşmalarını golf alanlarında yapmış olan bankacılardı. Oysa bu yeşil alanların centilmenleri, şimdi endüstrilerinin geleceğinin çirkin saç kesimli ve elektrik mühendisi alanında doktoraları olan deneyimsiz adamların elinde olacağını biliyorlardı. En önemli hayır derneklerinin şık giyimli liderleri benim gözüne ilişti. New York Tarih Kurumu'nun yönetim müdürüyle kısa bir göz iletişimi kurdu. Gür saçlarını sıkı bir topuz halinde toplamış olan bu kadının yüzü hafifçe çekilmiş izlenimi veriyordu. Ağzının köşelerinden kulaklarının arkalarındaki bir alana kadar uzanan gerginlik, yakın zamanda yapılmış bir yüz gerdirme ameliyatının iyi bilinen işareti ve cerrahın incelikten yoksun hünerinin alametiydi. Ben bu kadının arkasındaki sırada Grolier Kurumu'nun ak saçlı ve denizci kıyafetli başını tanıdı, Metropolitan Müzesi'nin bakımlı başkanı, Evsiz Barksızlar Koalisyonu'nun neo-hippi kadın başkanı da orada bulunanların arasındaydı. Çeşitli önemli eğitim kurumlarının rektör ve dekanları aralarına mesafe girmesine özen gösteriyorlar ve beni kederle bakıyorlardı. Birinci sırada oturan United Way Yardımsevenler Kurumları'nın ülke çapındaki karizmatik müdürü hafif buruşmuş gözüküyor, kısa bacaklı av köpeği bakışlarından gerçekten duygulanmış olduğu anlaşılıyordu. Kalabalığın içinde silinen, sonra tekrar dikkati çeken nice yüzler. Ben gayretli çiftler, korseli kadınlar ve gevşek karınlı erkekler gördü. Bunların çoğu New York sosyetesi içindeki yerlerini okuryazarlık, AIDS, ifade özgürlüğü, yabanıl hayatı koruma için bağış toplama kampanyalarına, Max Hartman'ın desteğini sağlamalarına büyük ölçüde borçluydular. Genç adam Bedford'daki komşularını gördü. Alameti olan geniş yollu gömleği giymiş olan beyzbol oyuncusu dergi grubu patronu bir zamanlar Ivy League, Birleşik Amerika'nın özellikle kuzeydoğusundaki en seçme üniversitelerinin oluşturduğu topluluk, üniversitelerinin birindeki Egiptoloji programını yöneten kibar eski bir ailenin hafif harap yüzlü torunu, renkli yeni çağ adlarıyla pazarlanmış bitkisel çay üreticisi bir şirketi kuran ve bir holdinge satan gençten bir adam. Yıpranmış yüzler, taze yüzler, tanıdık veya yabancı yüzler. Hartman sermaye yönetimi için çalışan insanlar. Bir iki kere gözlerine mendilini bastıran Fred McCallum gibi değerli ve eski müşteriler. Doğu New York'ta öğretmenlik yaptığı günlerden kalma eski meslektaşları, Mon Vermont'daki aşırı derecede yoksul bir lisede yeni üstlendiği görev çerçevesinde edindiği yeni meslektaşlar, zor günlerinde onunla anlaya yardımcı olan insanlar da vardı. Hepsinden önemlisi, nişanlısı, arkadaşı ve sevgilisi Anna yanındaydı. Ben salonun ucundaki platformun üstündeki bir kürsüden bütün bu insanlara babası hakkında birkaç söz söylemeye çalıştı. Bir saat önce çok kaliteli bir yaylı sazlar kuarteti kurulmasına Max'in destek olduğu bir kuartet, Mahler'in 5. senfonisinden uyarlanan bir adagiotto çalmıştı. Max'in eski iş arkadaşları ve desteğinden yararlanan kişiler, tanıdıkları Max'i anmışlardı. Şimdi de konuşmakta olan ben, bir yandan konuşurken gerçekte hitap ettiğinin oradaki topluluk mu yoksa kendisi mi olduğunu merak ediyordu.